Dokuzuncu ayrım.
Mikael, anne babasını tanımakta güçlük çekmedi. Annesinin hamile olduğu belliydi. Yani kız kardeşi yoldaydı. O, karışık duygularla resmi incelerken Herringwanger fincanlara kahve doldurup çörek tabağını önüne itti. Babanın öldüğünü biliyorum. Annen yaşıyor mu? Hayır, dedi Mikael. 3 yıl önce öldü. Hoş bir kadındı. Onu çok iyi hatırlıyorum. Ama beni buraya eski anıları ve ailemi konuşmak için çağırmadığından eminim. Çok haklısın. Bir haftadır sana söyleyeceğim konusunda hazırlanmıştım ama şimdi seni karşımda görünce tam olarak nereden başlamam gerektiğine karar veremedim. Sanırım buraya gelmeden önce hakkımda bir şeyler okumuşsundur. Bir zamanlar İsveç endüstrisi ve pazarı üzerinde çok büyük bir etkim olduğunu biliyorsundur. Ama şimdi yaşlandım sanırım. Yakında öleceğim. Belki de ölüm yapacağım konuşma için harika bir çıkış noktası olabilir. Koyu filtre kahvesinden bir yudum alan Mikael, bu öykünün nereye varacağını merak ediyordu. Kalçalarım ağrıyor, artık uzun yürüyüşler yapamıyorum. Bir gün yaşlı insanların güçlerinin nasıl çekildiğini sen de anlayacaksın ama henüz hasta ya da bunamış değilim. Aklım ölümde değil ama yolun kısaldığını kabul etmem gereken bir yaştayım. Hayatınızın muhasebesini yapıp nelerin eksik kaldığını araştırmanız gereken bir an vardır. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Mikael başını salladı. Herringwanger o kadar açık ve kararlı bir ifadeyle konuşuyordu ki, Mikael onun bunak ya da mantıksız biri olmadığını anlamıştı. Ben daha çok benimle niçin görüşmek istediğinizi merak ediyorum, diye tekrarladı. Seni buraya, bahsettiğim muhasebeye yardımcı olmanı rica etmek için çağırdım. Eksik kalmış birkaç şey var. Niçin ben? Demek istediğim, sana yardımcı olabileceğimi düşündüren şey ne? Ben tam bir danışman bulmam gerektiğini düşünürken, Wennerström olayıyla birlikte haberlerde adın geçmeye başlamıştı. Tabii senin kim olduğunu biliyordum. Kim bilir, belki de daha küçücükken dizlerime oturduğun için sana yakınlık duydum. Wanger sanki bir şeyi önlemek istermiş gibi elini kaldırdı. Hayır, beni yanlış anlama. Bana yardım etmeni istememin duygusal bir nedeni yok. Yalnızca illa da seninle bağlantıya geçmemin içgüdüsel nedenlerini anlatıyorum. Mikael arkadaşça güldü. Oturduğum dize dair belleğimde en küçük bir iz bile yok. Ama benim o çocuk olduğumu nasıl çıkartabildin? Demek istediğim çok zaman geçmiş. Özür dilerim, beni yanlış anladın. Baban Zarin'de şirketinde atölye şefi olarak işe başladığında Stockholm'e taşınmıştınız. O zaman Wanger topluluğunun birçok şirketi vardı. Babana o işi ben bulmuştum. Eğitimi yoktu ama ben neler yapabileceğini biliyordum. Zarin'de gittiğim her seferinde babanla buluşuyordum. Yakın arkadaş değildik ama karşılaştığımızda oturup konuşurduk. Onunla en son ölmeden 1 yıl önce karşılaşmıştım. Senin gazetecilik yüksekokuluna başladığını anlatmıştı. Çok gururluydu. Şu soygun çetesi olayıyla adın bütün ülkeye yayıldı. Kalle Blomqvist ve bütün o hikayeler. Seni hep izledim. Makalelerini okudum, yani milenyumun sadık bir okuyucusuyum. Anlıyorum ama benden istediğin ne? Herringwanger kısa bir süre ellerine baktıktan sonra küçük yudumlarla kahvesini içmeye başladı. Sanki olaya girmek için biraz zaman kazanmak ister gibiydi. Mikael, bu konuya girmeden önce seninle bir anlaşma yapmak istiyorum. Senden yapmanı istediğim 2 şey var. Biri yapar gibi görüneceğin, diğeri de gerçekten yapacağın bir iş. Ne tür bir anlaşma olacak? Sana 2 bölümden oluşan bir öykü anlatacağım. 1. bölümü Wanger ailesiyle ilgili. Bu işin bahane kısmı. Uzun karanlık bir öykü. Gerçeği süslememeye çalışacağım. Öykünün 2. bölümü benim asıl mevzum. Sanırım anlatacağım öyküyü bir parça, nasıl desem, kaçık bulacaksın. Senden bu işi yapıp yapmayacağına karar vermeden önce beni sonuna kadar dinlemeni istiyorum. Senden ne istediğimi de, sana ne önereceğimi de anlatacağım. Mikael iç çekti. Henrik van Ger'in ne istediğini kısa ve özlü anlatarak akşam trenine yetişmesine imkan vermek gibi bir niyetinin olmadığı çok açıktı. İçinden bir ses, eğer şimdi Dirk Froddy'yi arayıp kendisini istasyona götürmesini rica etse, motoru donduğu için arabanın çalışmadığı cevabını alacağını söylüyordu. Belli ki bu yaşlı adam onu nasıl oltaya takacağını uzun süre düşünmüştü. Mikael odaya girdikten sonra yaşadığı her şeyin önceden düzenlenmiş bir mizansen olduğu duygusuna kapılmıştı. Henrik van Ger onu çocukluğundan tanıdığı sürpriziyle giriş yapmış, fotoğraf albümünü açıp annesiyle babasının fotoğraflarını göstermiş, babasıyla iyi arkadaş olduğunun altını çizmiş, Mikael'in neler yaptığını bildiğini, kariyerini takip ettiğini söyleyerek gururunu okşamıştı. Bütün bu anlatılanların içinde sağlam bir gerçeğin yanı sıra psikolojinin temel ögeleri de vardı. Başka bir deyişle, Henrik van Ger, kapalı kapılar ardında Mikael'den çok daha çetin adamlarla boy ölçüşmüş, yılların tecrübesine sahip iyi bir manipülatördü. Onun İsveç'in sanayi devlerinden biri olması hiç de tesadüf değildi. Bütün bunlardan Mikael, Henrik van Ger'in büyük ihtimal yapmayı aklının ucundan bile geçirmediği bir şey isteyeceği sonucunu çıkartmıştı. Şimdi geriye bunun ne olduğunu söyletmek, teşekkür ederek geri çevirip akşam trenine yetişmek kalmıştı. Sorry, no deal. Parantez içinde, üzgünüm, anlaşma yok, diye yanıtladı Mikael ve saatine baktı. 20 dakikadır buradayım. Sana ne istediğini anlatmak için tamı tamına 30 dakika veriyorum. Sonra bir taksi çağırıp eve döneceğim. Mikael bu amansız endüstri devinin gücünün doruğundayken başına bir talihsizlik geldiğini ya da inatçı genç bir yönetim kurulu üyesinin hışmına uğradığını düşünüyordu. Henrik van Ger'in dudakları acı bir gülümsemeyle burkuldu. Anlıyorum. Dolambaçlı yollardan gitmene gerek yok. Sen benden ne istediğini söyle, ben de yapıp yapamayacağıma karar vereyim, bu kadar basit. Eğer seni 30 dakika içinde ikna edemezsem, 30 günde de ikna edemeyeceğimi söylemek istiyorsun. Öyle bir şey. Ama anlatmak istediğim öykü gerçekten uzun ve karmaşık. Kısalt ve sadeleştir. Biz gazeteciler öyle yaparız. 29 dakikan kaldı. Henrik van Ger bir elini kaldırdı. Yeter, ne demek istediğini anladım. Hemen Sadede gelmemi istiyorsun ama bu kadar abartılı davranma. Benim araştırma yapabilecek ve eleştirel düşünebilecek birine ihtiyacım var. Aynı zamanda dürüst de olmalı. Sanırım sen böylesin, yağcılık yok. İyi bir gazetecinin sahip olması gereken özellikler bunlar olmalı. Tapınak Şövalyeleri kitabını büyük bir ilgiyle okudum. Yazdıkların bütünüyle doğru. Seni çok iyi tanıyorum. Eğer doğru anladıysam, Wennerström davasından sonra çalıştığın dergiden kovulmuşsun ya da kendi isteğinle ayrılmışsın. Bu kısa zamanda iş bulamayacağın anlamına gelir. Yani ekonomik bir sorun yaşadığını bilmek için kahin olmaya gerek yok. Ve sen benim içinde bulunduğum zor durumdan faydalanmak istiyorsun, öyle mi? Belki de öyle. Ama Mikael, sana Mikael diyebilirim değil mi? Ne yalan söylemeyi ne de bahaneler üretmeyi düşünüyorum. Bu tür şeyler için çok yaşlıyım. Anlattığım şeylerden hoşlanmazsan beni başından savabilirsin. O zaman benim için çalışabilecek başka birini bulurum. Tamam, bana önereceğin iş ne? Van Ger ailesi hakkında ne biliyorsun? Mikael ellerini iki yana açtı. İşte, pazartesi günü Frode beni aradığında internetten okuyabildiğim kadarını. Seni, Van Ger grubunun bir zamanlar İsveç'in en büyük endüstri gruplarından biri olduğunu, bugün epeyce küçüldüğünü, Martin Van Ger'in şirketin başında olduğunu, işte bir parça daha ama nereye gelmek istiyorsun? Martin iyi bir insan ama aslına bakılırsa hafif rüzgar yelkencisi. Sallanan bir şirketi yönetebilecek kapasitesi yok. Her şeyi modernize etmek, belli alanlara yönelmek istiyor. Doğru da düşünüyor ama düşüncelerini hayata uygulamakta güçlük çekiyor. Daha da kötüsü finans sorununu çözemiyor. 25 yıl önce Van Ger grubu, Wallenberg'lerin ciddi bir rakibiydi. Bütün İsveç'te 40 bin civarında çalışanımız vardı. Yatırımlar yapıyor, yeni iş alanları yaratıyor, ülkeye gelir sağlıyorduk. Bugün çalışanlarımızın çoğu Kore ve Brezilya'da. Son bir iki yıl içinde 10 bin işçilik bir kapasiteye geriledik. Eğer Martin yelkenleri rüzgarla dolduramazsa belki de bu sayı 5 bine inecek. Yani bir çeşit küçük üretim endüstrisi konumuna çekileceğiz. Başka bir deyişle, Wanger şirketi tarihin çöplüğünü boylamak üzere. Mikael başını sallayarak onayladı. Bilgisayarın başına oturup Wanger şirketi hakkında bilgi edinmeye çalışırken o da yaklaşık olarak Henrik Wanger'in çizdiğine benzer bir tablo görmüştü. Wanger şirketi hala ülkedeki en köklü aile şirketlerinden biri. 30'a yakın aile üyesi gruba ait şirketlerde pay sahibi. Grubun her zaman en güçlü tarafı buydu ama aynı zamanda zayıf tarafı da. Henrik Wanger kısa bir süre soluklandıktan sonra duygu yüklü bir tonla devam etti. Mikael, sorularını daha sonra sorabilirsin ama Wanger ailesinin üyelerinin çoğundan nefret ettiğimi söylerken bana inanmalısın. Akrabalarımın büyük bir bölümü haydutlar, para gözler, zorbalar ve beceriksizlerden oluşuyor. Ben bu şirketi tam 35 yıl yönettim. Bütün bu süre zarfında ailenin diğer üyeleriyle amansız bir çatışma yaşadım. En büyük düşmanlarım rakip şirketler ya da hükümetler değil, bu adamlar oldu. Henrik bir süre daha susup soluklandıktan sonra devam etti. Senden iki şey istediğimi söylemiştim. Birincisi, Wanger ailesinin tarihi ya da biyografisini yazmanı istiyorum. Daha sade bir deyimle benim otobiyografim diyebiliriz. Bu biyografi suya sabuna dokunmayan bir şey olmayacak. Nefret, aile kavgaları ve intikamların tarihi olacak. Günlüklerimi ve kişisel arşivimi senin hizmetine vereceğim. İstediğin kadar derinlere dalmakta özgürsün. Bulduğun her pisliği hiç sakınmadan yazabilirsin. Sanırım bizimkiyle karşılaştırıldığında Shakespeare'in eserleri basit aile piyesleri gibi kalır. Niçin? Ne niçin? Wanger ailesi hakkında bir skandal öyküsü yayınlatmayı istemem mi? Yoksa bunu sana yazdırmak istememin nedeni mi? Sanırım her ikisi de. Dürüst olmak gerekirse yayınlanıp yayınlanmaması umurumda bile değil. Ama bu ailenin tarihinin yazılması gerektiğini düşünüyorum. Tek bir tane basılıp Kraliyet Kütüphanesi'ne konulsa bile yeter. Öldüğümde benim tarihime herkes ulaşabilsin istiyorum. Bunun çok basit bir nedeni var. İntikam. Kimden intikam almak istiyorsun? Bana inanmak zorunda değilsin ama her ne kadar bir endüstri patronu, bir kapitalistsem de hep namuslu bir insan olmaya gayret ettim. Verdiği söze sadık bir adam diye anılmaktan hep gurur duydum. Asla politik oyunlara girmedim. Sendikalarla yaptığım pazarlıklarda hiç sorun yaşamadım. Tage Erlender bile bana saygı duyardı. Benim için ahlakın bir önemi vardı. Ekmek parası peşinde koşan binlerce insanın sorumluluğunu taşıyordum. Çalışanlarıma özen gösteriyordum. Tuhaf ama bambaşka bir insan olsa da Martin de benzer bir tutum içinde. O da doğru neyse onu yapmaya çalışıyor. Belki her zaman başarılı değil ama beni utandıracak çok az şey yaptı. Ne üzücü ki ben ve Martin aile içinde birer istisnayız, diye devam etti Henrik Wanger. Wanger şirketinin bugün meteliksiz kalmasının bir sürü nedeni var ama en önemli neden akrabalarımın birçoğunun kısa vadeli düşünmesi ve tamahkarlığı. Eğer önerdiğim işi üstlenirsen akrabalarımın şirketi nasıl batağa sürüklediklerini tam olarak anlatacağım. Mikael bir süre düşündü. Tamam, ben de sana açık olacağım. Bu tür bir kitabı yazmak aylar alır. Bunu yapmak için ne isteğim ne de gücüm var. Sanırım seni ikna edebilirim. Bundan pek de emin değilim ama benden iki şey istediğini söylemiştin. Bu anlattığım bir çeşit maskelemeydi. Gerçek amacın ne? Henrik Wanger zahmetle ayağa kalktı ve masada duran Harriet Wanger'in fotoğrafını alıp Mikael'in önüne koydu. Aile biyografisini yazmanı istememin asıl nedeni gazeteci gözüyle aile üyelerinin bir haritasını çıkartmana imkan sağlamak. Bu biyografi ailenin köklerine inmen için sana bahane sağlayacak. İstediğim asıl şey bir gizi çözmen. İşte görevim bu. Giz, şöyle ki, Harriet, kardeşim Richard'ın torunu. Biz 5 kardeştik. En büyüğümüz Richard, 1907 doğumlu. Ben en küçükleriyim, 1920'de doğdum. Tanrı'nın nasıl olup da böylesi bir grup kurduğunu bir türlü anlayamıyorum. Henrik Wanger birkaç saniye ipin ucunu kaçırmış, kendi düşüncelerinde kaybolmuş gibiydi. Biraz bocaladıktan sonra Mikael'e dönerek kararlı bir sesle devam etti. Kardeşim Richard Wanger'i anlatmama izin ver, yazmanı istediğim aile günlüğünden bir özet. Henrik boşalan kahve fincanını doldurup Mikael'e uzattı. 1924'te 17 yaşındayken Richard sıkı bir nasyonalist ve Yahudi düşmanı olarak İsveç'in ilk Nazi gruplarından İsveç Nasyonel Sosyalist Özgürlük Derneği'ne kaydoldu. Nazilerin özgürlük sözcüğünü propagandalarının merkezine yerleştirmeyi başarmış olmaları etkileyici değil mi? Henrik Wanger bir fotoğraf albümü daha alıp sayfalarını karıştırmaya başladı. İşte bak, Richard veteriner Birger Frugard'la yan yana. Bu adam 30'lu yılların en büyük Nazi gruplarından Frugard hareketinin lideriydi. Ama Richard onu terk etti. Birkaç yıl sonra da İsveç Faşist Savaş Örgütü'ne kaydoldu. Ulusumuz için utanç verici bir leke olacak olan Per Engedahl ve diğerleriyle tanıştı. Albümün sayfalarını karıştırdı. Richard Wanger'in üniformalı fotoğrafının olduğu bir sayfada durdu. 1927'de babamın karşı çıkmasına rağmen gönüllü olarak askere yazıldı. 30'lu yıllarda birçok Nazi grubunda çalıştı. Hastalıklı komplo teorileri üreten bütün grupların listesinde onun adına rastlayacağından emin olabilirsin. 1933 yılında Lindholm hareketini, yani Nasyonel Sosyalist İşçi Partisi'ni kurdu. İsveç'teki Nazi hareketlerini ne kadar bilirsin? Bir tarihçi değilim ama bir parça kitap okudum. 1939'da İkinci Dünya Savaşı patlak verdi. Arkasından da Finlandiya'da Kış Savaşı. Lindholm hareketinin birçok üyesi gönüllü olarak Finlilerin safına katıldı. Richard da onlardan biriydi. İsveçli gruplara komuta ediyordu. Sovyetlerle anlaşma imzalanmadan hemen önce 1940 Şubat'ında savaş meydanında öldü. Nazi hareketi onu şehit ilan etti. Daha sonra adına bir savaş örgütü kuruldu. Hala bir takım aptallar bir kilisede toplanıp Richard Wanger'in ölüm yıldönümünü anarlar. Anlıyorum. 1926'da o zaman 19 yaşındaydı. Margareta adında Falunlu bir öğretmenin kızıyla beraberdi. Politik nedenlerle bir araya gelmişlerdi. 1927'de Gottfried adını verdikleri bir oğulları oldu ve evlendiler. 30'lu yılların ortalarında karısı ve çocuğunu Hedestad'a yerleştiren kardeşim Gavle'deki tümene katıldı. Boş zamanlarda oraya buraya koşturarak Nazi misyonerliği yaptı. 1936'da babamla ciddi bir kavga ettiler. Bu kavgadan sonra babam ona verdiği ekonomik desteği bütünüyle kesti. Artık kendi başının çaresine bakacaktı. Ailesiyle birlikte Stockholm'e taşındı, yoksulluk içinde yaşadı. Kendi parası yok muydu? Şirketteki hissesi bağlıydı. Ailenin izni olmadan satamazdı. Bütün bunların yanı sıra Richard zalim bir aile reisiydi de. Karısını dövüyor, çocuğunu örseliyordu. Richard öldüğünde çocuk 13'üne basmıştı. Sanırım babasının öldüğü gün onun en mutlu günüydü. Babam Richard'ın dul karısına ve çocuğuna acıdığı için onları Hedestad'a getirip bir apartman katına yerleştirdi. Margareta'nın iyi bir yaşam sürdürmesine dikkat etti. Richard ne kadar karanlık ve fanatik değilse, Gottfried de o kadar tembeldi. 18'ine bastığında onu kanatlarımın altına aldım. Ne de olsa yeğenimdi. Aramızdaki yaş farkının çok büyük olmadığını hatırlatmalıyım. Ben ondan yalnızca 7 yaş daha büyüktüm ve şirketin başında bulunuyordum. Babamdan sonra bütün işleri benim üstleneceğim açıktı. Gottfried daha çok dışarıdan birisi olarak görülüyordu. Henrik Wanger bir süre düşündü. Babam torununa karşı nasıl davranması gerektiğini kestiremediğinden bu görev bana düşmüştü. Ona şirkette iş verdim. Savaş sonrasıydı. İşini iyi yapmaya çalışıyor ama dikkatini toplamakta güçlük çekiyordu. Sallapati, çekici, eğlenceye ve kadınlara düşkündü. Bazen çok içiyordu. Ona karşı duygularımı açıklamakta güçlük çekiyorum. Beceriksiz değildi ama güvenilir de değildi. Beni çok kez derin hayal kırıklıklarına uğrattı. Zamanla alkolik olup çıktı. 1965 yılında da denizde boğularak öldü. Hadibi Adası'nın öteki tarafında bir kulübe yaptırmıştı. Oraya sık sık içmeye giderdi. İçkiliyken denize düşmüş. Yani Harriet ve Martin'in babası oydu. Evet. Gottfried, 1940'lı yıllarda savaştan sonra Almanya'dan İsveç'e gelen Isabella Koning adında bir genç kadınla tanışmıştı. Isabella gerçekten de güzel bir kadındı. Demek istediğim, tıpkı Greta Garbo ya da Ingrid Bergman gibi büyüleyici bir güzelliği vardı. Harriet babasından daha çok annesine benziyor. Senin de gördüğün gibi daha 14'ündeyken bile çok güzel bir kızdı. Michael ve Henrik Wanger fotoğrafa dikkatle baktılar. Bırak da devam edeyim. 1928 doğumlu olan Isabella hala yaşıyor. Dur bakalım. Savaş başladığında 11 yaşındaydı. Berlin'e bombalar yağarken 11 yaşındaki bir kızın neler hissedeceğini tahmin edebilirsin. Sanırım İsveç'e ayak bastığında cennete geldiğini düşünmüştür. İşin kötüsü Gottfried'in şımarıklığı ona da bulaşmıştı. Savurgandı. Sürekli eğlence peşinde koşuyordu. Bazen o ve Gottfried karı kocadan daha çok içki arkadaşlarına benziyorlardı. Isabella İsveç'in içinde ve dışında sık sık seyahate çıkıyor, sorumluluk duygusundan gittikçe daha çok uzaklaşıyordu. Tabii onların bu tutumu çocuklarını da etkiledi. 1948'de Martin, 1950'de de Harriet dünyaya geldi. Anneleri durmadan yalnız bırakırken babaları da alkolizmin sınırına dayanmıştı. Yani kaotik bir ortamda büyüdüler. 1958'de olaya müdahale ettim. O zaman Hedestad'ın içinde oturuyorlardı. Onları buraya taşınmaya zorladım. Artık canıma tak etmiş, bu kısır döngüye bir son vermek istemiştim. Martin ve Harriet az ya da çok kendi kendilerini idare edebiliyorlardı. Henrik Wanger saatine baktı. 30 dakikam bitmek üzere ama öykünün de sonuna geliyorum. Biraz daha süre verebilir misin? Michael başını sallayarak onayladı. Devam et. Kısaca, Wanger soyunu sürdürmek gibi aptalca saplantıları olan kardeşlerim ve ailenin öteki üyelerinin aksine benim çocuğum yoktu. Gottfried ve Isabella buraya taşındılar ama evlilikleri çatırdamaya başlamıştı. Buraya taşındıktan bir yıl sonra Gottfried adanın öte yakasındaki kulübeye taşınıp uzun süre tek başına yaşadı. Ancak havalar soğuduğunda buraya, Isabella'nın yanına dönüyordu. Martin ve Harriet'in sorumluluğunu ben üstlendim. Onları olmayan çocuklarımın yerine koydum. Martin, doğrusunu söylemek gerekirse bir aralar onun babasının izinden gideceği korkusuna kapıldım. Zayıf, içine kapanık biriydi ama aynı zamanda dışa dönük, coşkulu da olabiliyordu. 10'lu yaşlarında yorucu bir çocuktu ama sonra kendine çeki düzen verip üniversiteye başladı. O biraz, neyse, Wanger grubunun başında şimdi o var. Ki bu da geçer not aldığını gösterir. Peki Harriet, dedi Michael. O benim göz bebeğimdi. Geleceğini garanti altına alarak kendine güven duymasını sağladım. Birbirimizi sevdik. Onu kendi kızım gibi gördüm. O da anne babasından çok bana yakınlaştı. Bilirsin işte, Harriet çok özel biriydi. Tıpkı kardeşi gibi o da içine kapanıktı. Bir ara 10'lu yaşlarında kendini dine verdi. Ailenin diğer üyeleriyle arasına mesafe koydu. Ama çok yetenekliydi. Dehşet bir zekası vardı. Karakteri güçlü, ahlakı sağlamdı. 10-15 yaşlarına geldiğinde kardeşi vasatın üzerine çıkamayan kuzenleri ve bütün yeğenlerimden farklı olarak onun bir gün Wanger şirketlerinin başına geçeceğine ya da önemli bir görev üstleneceğine inancım tamdı. Peki ne oldu? İşte sana vermek istediğim asıl göreve geldik. Senden Harriet Wanger'i, aileden kimin öldürdüğünü ve sonra da 40 yıl boyunca kimin beni çıldırtmaya çalıştığını bulmanı istiyorum.